Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Arada Yunus Emre dizisine, Tapduk Emre dergahına dönüyoruz biliyorsunuz. Bugün de yine Tapduk Emre dergahından notlar ileterek sohbetimizi yapmaya çalışacağız. O dizilerin birinde diyor ki, Artin diye bir Anadolu tabirle gavur bir gayrimüslim vardı. Kelime-i tevhidin manasını sordu. Allah'tan başka ilah yok diye cevap verdiler. Onu etkilemedi. Tapduk Emre'ye geldi. Kelime-i tevhid diye bir cümleniz var. Onun manası ne dedi? Tapduk Emre Artin'in kulağına eğildi. Ölüm var, bir de ölmeyen var. Kelime-i tevhidin manası budur dedi. Artin Müslüman oldu. Ne dersiniz? Dergahın bereketi, velinin sözü, tabir caizse kivi gibi girdi ve neticeyi aldı. Siz hiç kelime-i tevhidin manasını bu şekilde verene rastladınız mı? Ben rastlamadım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ne demek? Ölüm var, bir de ölmeyen var. Ölecek olanlara bel bağlama, sırtını ölenden yana döndür, dayan, yaslan, yüzünü de ölümsüz olan Allah'a da dön demektir manasında. O benim izahım. Ama cümlenin şekli bu. Ölüm var, ölmeyen var. Partinin Müslüman olmasına sebep oldu. Tabii iman Allah'ın lütfu hidayetidir. Bunu biliyoruz. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunun bize nakledilişi hepimizin çok hoşuna gider. Sözü sözdü, gerçekti. Onu öldürecekti. Ömer kılıcı çekti. Göklerden ferman oldu. Ömer Müslüman oldu. Bir garip zaman oldu. Ortalık duman oldu. Ömer Müslüman oldu. İçi süt liman oldu. Ömer Müslüman oldu. İnkarı iman oldu. Ömer Müslüman oldu. Her hidayete erme Allah'ın lütfu keremiyledir. Artin de Tapduk Emre'yi dinleyince inkarı iman oldu. Cenab-ı Allah bizi de gayrimüslimin imanına, Müslümanın ibadetine, haramlara alışan müftela olan kardeşlerimizin de tevbesine vesile eylesin. Dönüyor, Tapduk Emre'yi dinliyoruz. Bilgiyle bakmakla sevgiyle bakmak bir değildir. Demek ki doktorlar hastalarına sadece bilgiyle değil, bir de sevgiyle bakmalıdırlar. Geçenlerde televizyonda bir doktoru dinledim. Hiçbir hastamı oturduğum yerde karşılamadım diyor. Kapıya vardım, giriş sırası geldi. Ve özel bir muayeneden bahsediyor ama aslında bütün doktorlarımızın bu noktayı dikkate almaları lazım. Hiçbir hastamı oturarak karşılamadım. Kapıda karşıladım, güler yüz gösterdim, hoş geldiniz dedim. Dinleyince merak etmeyin, bunlar geçici şeylerdir, hastalık insan için dedim. Tedavinin yarısı oldu. Tedavi gerçekleşmese bile bu hastayı dinlendirir. Niye? Bilgiyle değil, sevgiyle baktı. Bilgiyle baksa, tahlil neticelerini de getirince sen öleceksin demesi lazım. Olur mu böyle bir şey? Bilgiyle bakanın gözüne budak dokunur. Bu her konuda böyle bakın. Diziden aldığım cümleyi naklediyorum. Ben söylemiyorum. Bilgiyle bakanın gözüne budak dokunur. Sevgiyle bakan budağı görmez ki dokunsun. Sevgiyle bakan budağı görmez ki dokunsun. Başkalarının çocuklarının yaramazlığını görürsünüz. şikayetçi olursunuz, çekilmez halde diye sıfatlarsınız. Kendi çocuğunuzun hatasını görmezsiniz ki, kendi torununuzun yaramazlığı sizi güldürür. Allah bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Akrabalardan biri çocuğuyla bize misafir gelmişti. Rahmetli babam, ya bu ne yaramaz çocuk, niye hiç durmuyor diye şikayet edince, ben de dedim ki baba, senin torunun, bizim 5 numara Ahmet, çok mu uslu, o yaramazlık yapmıyor mu dedim. Yok canım dedi, onunki yaramazlık değil, hareketli dedi. Birininkini yaramazlık olarak gören ona bilgiyle bakıyor, kendi torununkini hareketlilik olarak görüyor. Çünkü ona sevgiyle bakıyor. Bilgiyle bakanın gözüne budak dokunur. Sevgiyle bakan budağı görmez ki dokunsun. Ne garip tecelli. Başkaları yalana inandırıyor, biz doğruya inandıramıyoruz. Bir falcı çıksa, yarın yeşil gömlek giyme, başına felaket gelir dese, İnanmasa bile yeşil gömleği giymez, ne olur ne olmaz diye. Efendim birisi ruh çağırmış da, birisi burçlara bakıyormuş da, fala bakıyormuş da, şunu söylüyorum, o da tam çıkıyormuş diye. Onun yalanına inanmaya hazır. Başına gelen musibetleri falcının sözlerinin tevhili olarak kabule, başına kendine ulaşan nimetleri de, bakan kişinin, burçlara bakan kişinin söylediği sözlerin iyi neticesi olarak görmeye çalışan insanlarımız var. Biz ne diyoruz? Namazı kılın, orucu tutun, zekatı verin, haccınıza gidin, iş içmeyin, kumar oynamayın, zina etmeyin, gıybet etmeyin, yalan söylemeyin, cennet var. Ne dersin hocam, verirler mi diyor. Ya elin yalanına inanıp da benim doğruma niye inanmıyorsun? Ateist, Allah yok diyor. Deizm, Allah var, peygamber yok diyor. Kur'an, Müslümanlığı Kur'an'dan başka bir şey tanımamız. O, bu da hakikaten kafama yatıyor diyor. Kardeşim, 1400 senedir gelen bir din var ya. Bu din geçen hafta mı geldi ki? Kur'an'da ne varsa o bize yeter. Biz Kur'an dışında bir şey kabul etmeyiz. Bu saçmalıkları insanlar niye, nasıl kabul ediyor? Allah yok, nasıl kabul ediyor bunca delile rağmen? Allah var, peygamber yok, o kitap yok, bunlar uydurmadır. Bunca delile 1500 senedir sayıları haddi hesaba gelmeyen şahitlere rağmen niçin insan bunu yapar? O fikrin güçlü kuvvetli olduğu için değil, ibadetlerden kaçıp haramları rahat işleyebilmek için yapar. Onun dışındaki söz benim kafama girmez. Tedbir alıyor olabilirsin, bir başka sözü naklediyorum. Tedbir alıyor olabilirsin, tedbir almak da senin hakkındır. Yeter ki zulme uğrayacağım korkusuyla başkasına zulmetmeyesin. Bak. Tedbir alıyor olabilirsin, tedbir almak da senin görevindir. Yeter ki zulme uğrayacağım korkusuyla başkasına zulmetmeyesin. Bu gidişle bu adam beni öldürecek, iyisin ben şimdiden onu öldüreyim. Olmaz. Çok çarpıcı misal verdim. Siz bunu diğer hayatın bölümlerine nakledebilirsiniz. Bunu işten çıkarayım. Bunu efendime söyleyeyim, şu nimetlerini elinden alayım da yoksulluğu bir görsün. Tedbir lazımsa al. Ama ileride zulme uğrayacağım korkusuyla başkasına zulmetmeyesin. Bir başka kayda değer, dikkatle düşünülmesi gereken sözü naklediyorum. İnsan kendisine yapılacakları engellemeye çalışabilir. Doğru. Eğer kendine yanlış bir şey yapılmasını istemiyorsan, sen de başkasına yanlış bir şey yapma. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki, kötü söz işitmek istemeyen kötü söz söylemesin. Kötü söz işitmek istemeyen kötü söz söylemesin. Kötü bir muamele görmek istemeyen kötü muamele yapmasın. Efendimiz ne buyurmuştu? Kamil mümin olmak istiyorsanız size yapılmasını istediğiniz şeyi siz de başkasına yapın. Size yapılmasını istemediğiniz şeyi siz de başkasına yapmayın. Bu dünya imtihan diyarıdır, yurdudur dedik. Ücret değil, mihnet yurdudur dedik. Mihnet, sıkıntı, musibet, Bazen uzaklardan, bazen yakınlardan, bazen çok yakınlardan, bazen kardeşlerden de gelebilir. İnnel insane li rabbihi lekenut. İnsanoğlu Rabbine karşı bile nankördür. Sana bana niye nankör olmasın ki? Sonra şeytanın en büyük zevklerinden biri kardeşler arasına fitne sokmaktır. Bunu da zaman zaman başarmıştır. Hatırlarsınız, tabiri caizse ilk başarısı da Habil'le Kabil arasında girerek olmuştur. Kardeşini öldürtmüştür. Sonra kardeşler arası başarısından birisi de Hazreti Yusuf'la kardeşleri arasındaki bildiğimiz meşhur olaydır. Nasıl girer? Çekememezliği, kıskançlığı silah olarak kullanır. Baban onu senden çok daha çok seviyor, annen ona senden daha çok iltifat ediyor diye kardeşler arasına kıskançlık fikriyle girer ve %50'nin üzerinde de başarılı olur. Nitekim kardeşleri de babamız Yusuf'u bizden çok seviyor diye kuyuya atmaya karar vermiş ve atmışlardı. Tapduk Emre diyor ki, kuyuya atılan Yusuf muydu, Yunus muydu? Bilmediğinden değil, bizim bir yere dikkatimizi çekmek istiyor. Kuyuya atılan Yusuf muydu, Yunus muydu? Canım, atılanın kim olduğu önemli değil ki, atanlar kardeşleriydi. Atılanın kim olduğu önemli değil, atanlar kardeşleriydi. Şeytan o kadar ileri gitmişti ki, bugünün tabiriyle atletini, son iç çamaşırını da çıkarmaya başlayınca Yusuf dedi ki, bırakın da bu gömleğim üstümde kalsın. Ölürsem kefenim olur, kalırsam giysim olur dedi. Yok dediler, bu gömlek de bize lazım. Daha sonra biliyorsunuz o gömleği bir kana buladılar. Yusuf'u kurt yedi diye o kanlı gömleği kullandılar. Kuyuya atılan Yusuf muydu, Yunus muydu? Yahu atılanın kim olduğunu ne yapacaksın? Atılanın kim olduğu önemli değil. Atanlar kardeşleriydi. Nokta. Tapduk Emre diyor ki, şüphe kafir işidir. Bizim mayamız şüpheyle değil, imanla, hem de yakin imanla yoğrulmuştur. Biz inanmaktan zevk alırız, kafir şüphelenmekten zevk alır. Var mı, yok mu, dirilecek mi, dirilmeyecek mi, cennette ne varmış, cehennemde ne varmış, habire şüpheli şeyleri ortaya atmaktan zevk alır. Bu asrımızda da o şüpheli şeyleri ortaya atmanın yeni, tabir caizse çağdaş bir tabirini buldular: sorgulamak. Ben ne diye haykırıyorum? İnsanların sormaya hakkı vardır, sorgulamaya hakkı yoktur. Allah'ı, peygamberi kimse sorgulayamaz. Mirası niye böyle taksim etti? Beni bana danışmadan niye yarattı? Kafir o 40 sene 50 sene kafirlik yapıyor. Niye ebedi cehennemde tutuyor? Sen Allah'ı sorgulamaya kalkma hakkını nereden buldun? Sana bu eleştiri, sorgulama hakkını kim verdi? Vali yaptıklarından dolayı sorgulayamıyorsun, bakanı yaptıklarından dolayı sorgulayamıyorsun, belediye başkanını yaptıklarından dolayı sorgulayamıyorsun. Kainatın yaratıcısı Allah'ı haşa sorguya çekip hesap sormaya kalkıyorsun. Tekraren ve akılda kalsın diye söylemek istiyorum. Bütün insanlar, hasreten Müslümanlar, soru sorabilirler. Öğrenmek için sormak da ibadettir. Ama başta Allah ve Resulü olmak üzere müsellem gerçekleri, bilinmiş hakikatleri sorgulamaya, şüphelenmeye, şüphe uydurmaya kimsenin hakkı yoktur. Ne demişti Tapduk Emre? Şüphe kafir işidir. Bizim işimiz imandır. Biz inanmaktan haz duyarız. En-nâru hakkun vel cennetu hakkun vel ba'thu hakkun وَالْوَسْرَاتُ حَقٌّ وَالْمِيزَانُ حَقٌّ. Her birine hak dediğimizde biz içimizden memnuniyet yaşarız. Sırat haktır, mizan haktır, cennet haktır, cehennem haktır, diriliş vardır. Bunların kabulü bize zevk veriyor. Kafire ızdırap veriyor çünkü sermaye yok. Bunlar varsa benim işim ne olacak diye inkar cihetine, şüpheyi inkara dönüştürmeye çalışıyor. Efendim imanın da üç bölümü, tabir caizse yakinin de üç bölümünün olduğunu biliyorsunuz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İlmel yakin bir konuda bilgi edinmekle olur. Aynel yakin onu görmekle olur. Hakkal yakin onu yaşamakla olur. Hindistan cevizi diye bir şey var. Küçük bir çocuk kafası kadardır. Üstünde ipliksi şeyleri vardır. Onu kırınca içinden beyaz bir şey çıkar. Onu da kırdığın zaman içinde su vardır. Bu Hindistan cevizi hakkında bilgidir. Biraz daha teferruat verilince bizi dinleyen Hindistan cevizini bilmiş olur. Ama gören gibi olur mu? Olmaz. İşte Hindistan cevizi şudur deyince aynel yakine dönüşür. Al ağzına da ye deyince, tadını alınca da hakkel yakin görür. Müslüman bazı şeylere ilmel yakin inanacak. Bazı şeylere aynel yakin inanacak. Bazı şeyleri yaşayacak, hakkel yakin inanacak. Buradan hareketle diyecek ki ben de dirilişi yaşamadım ama dirileceğime görmüş gibi, yaşamış gibi inanıyorum diyecek. Cenneti, cehennemi görüyor gibi kabul edecek. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin dedik. Dikkatlerinize havale ediyorum. Tapduk Emre, adam adam gölgesinde yetişir diyor. Çıraklığı olmayan mesleğin ekmeği haramdır diye Anadolu'da bir söz var. Şimdiki gençler çırak olmadan usta olmanın yolunu arıyorlar. Kısa zamanda nasıl milyoner olurum? Nasıl evim, arabam olur? Villam, yazdığım, kışlığım olur. İşin çilesine katlanmaya razı değil. Hayır, usta yanında yetişeceksin. Eline çekici vuracaksın. Ayağına çivi batacak. Bu mesleklerle uğraşırken eli ayağı yaralananlara derler ki oradan sanat giriyor. Korkma, endişe etme. Oradan sanat giriyor derler. Adam, adam gölgesinde yetişir. Ustasız olmaz. Hocasız olmaz. Öğretmensiz oluyor mu okullar? Laboratuvar olmadan, tatbikat olmadan, ameliyathaneye girmeden doktor olunuyor mu? Bir antrenöre alıp teslim olmadan futbolcu olunuyor mu? Sokakta da futbol oynayabilirsin. Ama kimse sana formayı vermez. Hele milli takım formasını giymen mümkün değildir. Sokak arasındaki top oynamadır, ter atmadır vesairedir. Futbolcu antrenör eşliğinde yetişir. Müslüman, alim, imam, müftü, vaiz ve mürşit yanında yetişir. Ben oturduğum yerden okurum, düşünürüm ya. Olmaz böyle bir şey diyorum. Herkes kendi kendine. Mümkün değil. Adam adamın yanında yetişir. Sözlerin birbirleriyle konu birliği olması gerekmez. Çeşitli bölümlerden aldım. Dizinin 1. bölümü, 5. bölümü, 8. bölümü, 40. bölümünden aldığım için sözler birbirinden farklı konulara işaret edecek. Bu gayet normal. Hatırlar mısınız? Bazıları sıcak yuvası varken, mutlu bir yuvaya sahipken huzuru başka yerlerde arar. Bulur mu? Bulamaz. Evine döner mi? Döner. Evini eski halde bulabilir mi? Bulamaz. Çocuklarını, eşini eski psikolojiyle yakalayabilir mi? Yakalayamaz. Bütün bunları bir küçük cümleyle Tapduk Emre şöyle anlatıyor. Aynı dalda iki gün geceleyene yuvan yok mu diye sorarlar. Ya dün bu dala konmuştun, tamam. Bugün yine bu dala gelip konun. Senin yuvan yok mu? Ey yuvayı ihmal edenler, daldan dala gezenler, Orada huzur bulacağını zannedenler, sizin yuvanız yok mu? Allah size yuva nasip etmiş, eş nasip etmiş, evlat nasip etmiş. Dönün yuvanıza ki mutlu olabilirsiniz. Bir başka şimşek çaktıran sözünü nakledeyim mi Tapduk Emre'nin? Sahip olamayacağını kazanırsan o sana sahip olur. Sahip olamayacağını, hükmedemeyeceğini kazanırsan o sana sahip olmaya başlar. Az paraya sen hükmedersin, çok para sana hükmeder. Az eşyaya sen hükmedersin, çok eşya sana hükmeder. Atölyeye sen hükmedersin, fabrika sana hükmeder. Tapduk Emre'den nakletmiştik. Okun bir özelliği var demişti. Girerken de acıtır, çıkarken de acıtır. Öyle şeyler var ki kazanırken de zorluk çekeriz, kaybederken de bizi perişan eder. Fakirin hiç olmazsa kaybedeceği bir şeyi yoktur. Az eşyaya biz hükmederiz dedim. Hakikaten kanepe, sıradan koltuklar varsa tabiri caizse beni bağışlayın tepe tepe kullanırız. Ya 5 milyon liralık mobilya alın, aman dokunmayın. Aman üstüne örtü örtelim. Aman misafir gelmeden açmayın. Misafir gelince hemen temiz. Ne oldu? Biz hükmedemediğimizi kazanınca o bize hükmetmeye başladı. Sahip olamayacağımızı kazanınca o bize sahip olmaya başladı. Dünyanın birçok nimeti böyle maalesef. Siyasiler belli noktaya kadar varırlar. Ondan sonra ondan da çıkamaz olurlar. Bütün siyasiler başlarken hiçbir yalanı söylemeyeceğini, hiçbir yanlışı yapmayacağını, kimsenin yanlışına boyun eğmeyeceğini bilir, söyleyerek, inanarak başlarlar. Öyle adım adım adım adım adım iş çığırından çıkar ki bir daha da geri dönemez olurlar. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Tapduk Emre diyor ki, dua et de uyanmayın, zamanı gelmiş olsun. Söze bak söze. Dua et de uyanmayın, zamanı gelmiş olsun. Eğer vakti geldiyse bir uyaran olur. Bu bazen Hızır olur, bazen hırsız olur. Bazen bir kuş, bazen bir sohbet olur. Ama uyanmaya talip olmak senin görevindir. Sen bir uyanmaya talip ol. Uykuda olduğunu kabul et. Bu gidişin doğru olmadığını kabul et. Bir vakit gelecek, seni Allah seni uyaran birini gönderecek. Hızır'ı mı gönderecek hocam? Herkese Hızır gelir mi? Canım herkese Hızır gelmez. Bazısına da hırsız gelir. E hırsız bizi nasıl uyaracak? Ya dünden zengin idim, bugün fakir oldum. Demek ki dünyanın hali böyleymiş. Adam çaldı götürdü. Bir varmış, bir yokmuş. Bazen bir kuş uyarır seni. Kapına gelir, pencerene konar, cik cik öter. Sen ona biraz ekmek verirsin, bir pilavın tanelerini verirsin. Tekrar gelir, o saatini bilir. Allah Allah! Bu kuş bir nimeti elde edince oraya geliyor, dakikalarca ötüyor. Rabbim bana sonsuz nimetler vermiş, ben ona karşı ne yapıyorum dediğin zaman uyanmışsın demektir işte. Yeter ki sen uyanmaya talip ol, uykuda olduğunu kabul et. Uyanmadan Rabbinin huzuruna geçmek mecburiyetinde olduğunu kabul et. Seni uyaran bir şey olur. Olaylara beni uyarıyor diye bakarsan, hayvanları beni uyarıyor diye seyredersen, bazen hayvan, bazen yaprak, bazen çiçek, bazen Hızır, bazen hırsız bizi uyarır. Dedi ki, ben rabıtayı kediden öğrendim dedi. Hayrola ya, kedi sana ne öğretebilir? Bir fare deliğe kaçtı. Kedi o deliğin karşısına geçti. Fare çıkana kadar gözünü o fareden ayırmadı dedi. İstikrar, devamlılık, kararlılık ve nimete ulaşmayı ben ondan öğrendim dedi. Malumunuz, konuları anlatırken biz vaizler, bazen fıkra, bazen hikaye, bazen espriler naklederiz. Bu da hitabetin çeşnisidir. Ben şahsen bunun çok faydasını görmüşümdür. Hikayelerimin çok olduğunu da içinizde bilenleriniz vardır. 5 sene, 8 sene sonra o hikayeyi tekrarlıyor. Halbuki bir konuyu anlatıyorum, 5 gün sonra unutuyor. Ana konumuz o değil. Hikaye anlatılacak, espri yapılacak ama hikaye olsun diye anlatılmayacak. Espri olsun diye anlatılmayacak. Bir meseleyi anlatabilmek için o vesile kılınacak. Ben deniz zaman zaman konferanslarımda derim ki ben size hikayeler, espriler anlatacağım. Gülmek hakkınız, gülünüz. Ama içindeki mesajı kaybetmemek şartıyla, mesajı yakalamak şartıyla gülünüz. Meseledeki, hikayedeki hakikati kavramaya çalışmak dinleyenin görevidir. Makam sahibi birisi dervişe sordu. Şeyhiniz nasıldır? Cevap olarak, iyidir ama gözleri şiddetle ağrıyor. Fakat biz sorduğumuzda, şikayetim yok, iyiyim diyor. Deyince, makam sahibi de uyanık birisi, zaten şeyhin lügatında şikayet kelimesi yok ki şikayet etsin dedi. Gözleri ağrıyor, buna rağmen iyiyim diyor. Hasta, buna rağmen elhamdülillah diyor. Şikayet lügattan silinince hayat huzura kavuşurmuş. Yap da göreyim, yaşa da göreyim. Nakletmek kolay, söylemek kolay. Yunus'a bir teklif geldi, vazife verildi. Görevi yaptı. Sonra denildi ki, taşrada da bir görev versek yapar mısın? Elbette efendim dedi. Çünkü her yer bir başka yerin taşrasıdır. Ben daha anlaşılır hale getireyim. Gurbette de görev versek gider misin? Bunu öğretmenimize düşünelim, imamımıza düşünelim, müftümüze düşünelim, valimize düşünelim. Başka elbette giderim. Niye? Her yer başka yerin gurbeti, her gurbet başka yerin sılasıdır. Zaten biz dünyanın tamamına gurbet diye bakacağız. Gurbetin ha şu noktasında olmuşsun, ha bu noktasında olmuşsun. Olaya böyle bakan tayini felaket olarak görmeyecek. Zaten gurbetteyiz, bir gurbetten diğer gurbete geçiyoruz diyecek. Her taşra başka bir yerin sılasıdır. Cenab-ı Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin. Söyleyene söylediklerini, dinleyene dinlediklerini yaşamayı nasip eylesin. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum efendim.